Herkese merhabalar. Bir Milenyum Podcast'imin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum Ahmet Tuğran. Ahmet benim üniversiteye başladığımda tanıştığım biri. Hani üniversiteye başladığımda böyle önceki bölümlerde şeyden bahsetmiştim. Girişimci kulübüne girdiğimde oradaki ortamı çok sevdiğimden falan gibi. Aslında ortamı sevdiren kişilerden biri de Ahmet'ti diyebilirim. Biz Ahmet'le aynı semtte oturuyoruz. Onun dışında sonraki senede Ahmet benim başkanım oldu kulüpte. Öyle beraber 2 sene hem kulüpteki etkinlikleri, faaliyetleri yürütme şansımız oldu. Hem de birçok etkinliğe de gittik beraber. Birçok etkinlikte düzenledik dışarıda. Hello Tomorrow'a katıldık beraber mesela. Öyle şeyler de var. O yüzden benim için değerli bir konuk. Ayrıca bir dudulum olduğu için de değerli bir konuk. Ben o yüzden sözü fazla uzatmadan Ahmet'e selam vermek istiyorum. Selam Ahmet, hoş geldin.
Selam, hoş buldum. Bütün intifaklar için de teşekkür ederim. Kızardım.
Nasılsın, nasıl gidiyor?
İyiyim, teşekkür ederim. Güzel gidiyor. Tabii pandemide bunu demek bir tık daha zor ama olabildiğince iyi gidiyor diyelim. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Sanki hiç kayıttan önce yarım saat konuşmamışız gibi.
Çok profesyonel ilerliyorduk, söylemesen iyiydi.
Biraz senden bahsettim, nasıl tanıştığımızdan bahsettim ama çok ufak bahsettim tabii. İstersen sen Ahmet kimdir, işte neler yapıyor ve işte hangi bölümde, hangi okulda okuyor, okulundan, bölümünden memnun mu, nasıl bu tercihi yapmıştı, bunlardan biraz bahsedebilirsen süper olur. Çünkü böyle benim dinleyici kitlem 18-24 yaş arası odaklı ve oralardaki kişiler de aslında üniversiteyi nasıl tercih ettiğini, nasıl bölüm tercih ettiğini ve üniversitede kariyer yolculuğunu nasıl kurduğunu merak ediyor. Bu yüzden senden bunları dinleyebilirsek harika olur.
Tabii ben dediğim gibi işte Ahmet Yıldız Teknik Üniversitesi'nde matematik mühendisi 3. sınıf öğrencisiyim. Şu anda dahil olduğum belli başlı girişimcilik odaklı platformlar var. Onun haricinde de bölümü beraberinde götürmeye çalışıyorum. Yine bunun beraberinde yine özel ders veriyorum matematik konusunda. Yani şu şekilde aslında biraz neler yaptığımdan bahsetmem gerekirse ya da daha öncesinde bölümü nasıl seçtiğimden bahsetmem gerekirse ya matematik mühendisliğini ben ilk başta üniversiteye hazırlandığım zamanda yani lise son sınıfta ilk başta bilmiyordum. Yıla başladığım zaman, döneme başladığım zaman. Dönem içerisinde dershaneye gidiyordum. Dershanedeki hocam Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği mezunuydu. İlk defa ondan duydum. Hatta arkadaşlarla ilk duyduğumuza bayağı şaşırdık. Birkaç espri de yapmıştık kendi aramızda. Sonrasında eve gelip araştırmaya başladım ve sonrasında bana çok yakın olduğunu gördüm. İlk matematik mühendisliğini düşününce tamamen matematik odaklı bir şarkla geliyor. Ben de ilk başta öyle düşündüğüm için bana kendimi çok yakın hissettim çünkü matematiği çok seviyordum. Ben ilkokuldan beri arkadaşlarıma matematik anlatıyorum. Böyle sınavlardan önce buluşurduk. Hangimizin dersi iyiyse o dersi anlatırdı. Ben de matematiği hep anlatırdım. Sonrasında işte dediğim gibi bu üniversiteyle birlikte özel dersi evrildi hatta. O yüzden matematik içinde geçince ben çok yükselmiştim. Sonrasında içinde daha çok aslında matematikten ziyade yazılım olduğunu ve finans kısmı olduğunu gördüm. Bunlar beni de daha da yükseltti. Aslında baktığınızda liseye kadarki matematikten de çok farklı, hatta tamamen aykırı. O yüzden ben matematiği çok seviyorum deyip bölüme girmek çok sağlıklı bir bakış açısı değil. İlk başta sadece yarattığı algı bu diye yani ondan bahsetmek istedim. Ben araştırdıkça işte mezun kişilerle konuştukça veya okuyan kişiler konuştukça Google'da araştırdıkça çokça aslında kendime bağdaştırdım ve benim için doğru tercih olacağını karar verdim. Ama bu biraz yıl içerisinden ziyade tercih zamanına sarktı. Ve çevrede de bilinen bir bölüm değil. Sadece İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde var şu anda Türkiye'de. Böyle olunca doğal olarak hem mezun sayısı az yani hem de bilinirliği az. Özellikle çevrem, ailemde. Onların da içine sinmesi adına bir tercih döneminde aslında sancılı bir süreç geçirdim. Çokça aslında okulu araştırdım, bölüm araştırdım. Ama günün sonunda baktığımızda o konuşmalar, araştırmalar sonucunda benim için doğru tercihim bu olacağını karar verdik. Benim puan olarak, sıralama olarak da bayağı altımdaydı. 15.000, 16.000 sıralama olarak altımdaydı. Hani burada puanım heba olacak, başka yere gitmeliyim diye bir kafada olmadım. Ben kendime uygun olacağını, benim için doğru olacağını inandım ve o şekilde tercihimi yaptım aslında. Üniversite hazırlanırken de bu kısım biraz da üniversiteye hazırlık sürecinde olan arkadaşlar için aslında görüyorum. Çünkü özel derste ben bu üniversiteye hazırlık kitlesiyle birlikte olduğum için hani onlar için değerli olabileceğine inandığım için biraz detaylandırmak istiyorum. Üniversiteye hazırlanırken sadece bölümden ziyade aslında okul da çok önemli bir tercih. Ben burada tercihlerimin belki de en etkilenen, en başta gelen şeylerden biri oydu. Ben çünkü İstanbul Teknik istiyordum. Oraya çünkü 2-3 yere gitmiştim lisedeyken. Hem yarışmalar için hem de okul gezisi anlamında. Oradaki kampüs hayatını, sosyal olanakları görünce çok yükselmiştim. Sonrasında tercih döneminde farklı okullara gittiğimde öyle ortamı görmemek beni çok düşürmüştü. Sonrasında Yıldız Teknik'e gidince yine yükselmiştim. Çünkü kampüsümüz bir tık şehirden uzak olsa da güzel bir kampüsümüz var. Sosyal olanakları yüksek, teknik bir üniversite olmasının artıları var. Köklü bir üniversitesinin olmasının artıları var. O yüzden sadece bölüm değil, üniversiteyi tercih edip benim için gerçekten ikisinin de doğru sonuç vereceğine inandım. Ve bu şekilde aslında tercihimi gerçekleştirdim. Dediğim gibi zaten 15-16 bin altında olduğu için benim için garanti bir tercihti. Diğer 8. tercihimdi. Zaten 8 tercih yapmıştım. Diğer 7'si çok yüksek tercihlerdi. Sadece yazmak için yazmıştım. Benim tercihim bu olacağı, sonuç bu şekilde sonuçlanacağı belliydi yani aslında. Dediğim gibi bu bir tık daha üniversite yazılan arkadaşlar için detaylandırmak istedim. Yani sadece bölüm değil, okulu araştırmak, kendinize bağdaştırmak çok önemli. Ben bu tercih dönemi bir tık daha sıkıntılı geçebiliyor. Sonuç açıklandıktan sonra kısa bir süre oluyor çünkü. O yüzden o kısımda bayağı kafa yormak gerekiyor. Kendinizi iyi tanımanız gerekiyor. Doğru analizlerle umarım herkes gerçekten kendi için doğru olan bölümleri keşfeder ve girebilir diyeyim. Üniversitede neler yapıyorum? Girişimcilik odaklı platformlar dedim. Sen de zaten girişte bahsettin. Ben üniversitede ilk başta hazırlık okudum. Şu an 3. sınıftayım. Yani 4 yıl oluyor aslında. Dolduracağım. İlk girdiğim yılda, hazırlık yılında ben 4-5 farklı kulübe kayıt oldum. Bizim zaten Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okul başladığı zaman dönemin başında kulüplerin stand açtığı bir 2-3 haftalık bir süreç oluyor. Orada kulüpler yeni giren özellikle kitleyi üye almak istiyor. Ben orada 4-5 farklı kulübe kayıt oldum. Bunu kesinlikle de yeni üniversiteye girecek arkadaşlara tavsiye ederim. Çok fazla artısı var. Hem insan size katıyor hem de gerçekten tecrübe edinebiliyorsunuz. Ve sadece aslında iş olarak falan tarzında da değil. Burada yeni insanlarla tanışmak, sosyalleşmek veya tamamen size iyi gelebilecek hobi tarzında kulüpler olabilir. Ben bunlara da dahil oldum. Hani o yüzden farklı katkılar olabilir. Mesela bir kulübe sadece yazılım öğrenmek için gidiyordum gibi gibi gibi. Bunlardan biri de girişimcilik kulübüydü. Ve girişimcilik kulübünde üye olarak aslında çok aktif görev aldım. Onun haricinde başka kulüpte de yine bayağı aktif olarak devam ettim. İlk yılımda sadece benim girişimcilik kulüpler daha doğrusu aktifti. Sonrasında ilk yılın sonunda girişimcilik kulübüyle devam etme kararı aldım. Sonrasındaki yıl yani birinci sınıftayken Yıldız Teknik Üniversitesi Girişimcilik Kulübü'nün yönetim kurulu başkan yardımcısı oldum. Hatta daha eski konuklarında Burak vardı, Burak Balkaş. O da başkanımız olmuştu. Bu şekilde aslında birinci sınıfta yani üniversitemin ikinci yılında kulüpte başkan yardımcılığı yapmaya başladım. Sonrasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde bulunan girişimcilik kulüpler platformuna dahil oldum. Şu ana gelecek olursam da aslında girişimci kulübünde denetleme kurulu başkanlığı yapıyorum. Top girişimci kulüpler platformunda yönetim kurulu başkan yardımcılığı yapıyorum. Onun haricinde yine Top bünyesinde bulunan, Top dediğimde tabii burada Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde bulunan İstanbul Genç Girişimciler Kurulu'nda bulunuyorum. Bir de onun haricinde CC adında yine girişimcilik odaklı bir platformda yer alıyorum. Burada geçtiğimiz sene dahil oldum. Biraz da yine girişimcilik odaklı ve 500 İstanbul genel partnerleriyle birlikte aslında burada çalışıyorum. Burada girişimcilik odaklı içerikler üretiyoruz. Pandemi olmasaydı fiziksel offline yani farklı planlarımız vardı ama pandemiyle birlikte bu biraz daha girişimcilik odaklı olmaya başladı. Şu an aslında bunların hepsini beraberinde götürüyorum. Birinci yıldan sonra bir atlayış yaptım ama biraz daha aslında toparlamak istedim. Şu anda bu şekilde devam ediyorum.
Bence süper özetledin. O zaman diğer soruma geçiyorum. Böyle üniversitede neler yaptığından bahsettin. Aslında hani girişimcilik kulübünde bulunuyorum, girişimcilik platformlarında bulunuyorum. Bunlardan bahsettin ama girişimcilikle nasıl tanıştığını bilmiyoruz. O yüzden ben bunu tekrardan senden duymak istiyorum, dinlemek istiyorum. Hani girişimcilikle nasıl tanıştın ilk başta, bu yolda nasıl bir şeyler yapmak istediğine karar verdin? Çünkü ben seni tanıyorum, hani tanıdığım için biliyorum. Sen hani şey demiştin bana işte tanıştığımız. Ben zaten girişimcilik kulübünü daha önceden kendim bulmuştum, kendim bakmıştım falan gibi. O hikayeyi belki de burada tekrardan seslendirmek, tekrardan burada anlatmak güzel olabilir.
Tabii, süper. Şu şekilde aslında orada bir tık süreci hızlandırdım. Daha detaylandırmam gerekirse ben girişimciliği aslında yani adının girişimcilik olarak adlandırmadan istediğim bir şeydi. Şu şekilde yani benim ailemdeki herkes, neredeyse herkes kendi işini yapıyor ama bunlar daha çok geleneksel işler. Yani bir teknoloji girişimciliği ve benzeri değil. Daha geleneksel işler ama kendi işlerini yapıyor. O yüzden benim çocukluktan gelen bir kendi işini yapma isteğim zaten her zaman oldu. O yüzden böyle bir isteğim vardı ama bu adı girişimcilik değil, kendi işini yapmaktı. Lisede ben bunun girişimcilik olduğunu keşfettim. Keşfettikten sonra da ben her gün sürekli ya bir girişimi, şirketi araştırıyordum ya da girişimcileri araştırıyordum. Biyografi okumayı da çok severim ve bu şekilde kişileri araştırmayı da çok seviyorum. Yani ben sürekli sonrasında girişimi olduğunu öğrendikten sonra bunları araştırmaya başladım. Günün çoğunu böyle YouTube'da veya işte yazılı kaynaklarda bu tarz şeyler inceleyerek geçiriyordum. Ya girişimcinin hayatı, ya girişimin hayatını. Üniversiteye geçtiğimde ben kesinlikle girişimci kulübüne dahil olmalıyım diyordum. Ama şu şekilde aslında başta söylediğim gibi Yıldız Teknik Üniversitesi'nde böyle bir stand haftası oluyor kulüplerin kendi üye aldığı hafta. Orada girişimci kulübünün standı yoktu. Maalesef yönetimsel sıkıntılardan dolayı, kulübün kendi içindeki sıkıntılardan dolayı stand açamıyorlardı, aktif değillerdi. Ama ben de girişimciliğe olan ilgimden dolayı bu kulübe dahil olmak istiyordum. Sonrasında Instagram'da stalk yaparak, hatta arkadaşım söylemişti onu da, kulübün Instagram sayfasını bulup DM attım. Yani dedim ben bu kulübe üye olmak istiyorum. Girişimcilikle de hani hevesliyim bu konuda. Ben kulübe üye olmak istiyorum ama standınızı bulamıyorum. Nasıl üye bulabilirim diye. Ve oradan aldığım dönüşte aslında bir şekilde iletişim kurduk ve kulübe üye oldum. Ve ondan sonra süreç devam etti. Dediğim gibi aslında çok daha eskiden gelen bir girişimcilikle ilgim var. Ama bu girişimcilik olarak değildi adı. Sonrasında kulübün içine girdikten sonra o saydığım şu an dahil olduğum bütün platformlar sonradan teker teker kapılar açılarak bana geldi. Bu noktada şunu da söyleyebilirim. Kulüp dediğimiz yer aslında gönüllülük odaklı yani bir platform. Ve siz hani günün sonunda maddi bir karşılık almıyorsunuz. Ya bir insan size katıyor ya farklı beceriler size katıyor. Ya da benim saydığım gibi çeşitli platformlar size dahil ediyor olabilir. Veya farklı farklı katkıları var. Bu kulüp o yüzden benim için çok farklı kapılar açan bir yer oldu. Saydığım tek tek kapılar aslında en temelinde bu kulüp sayesinde açıldı. Sonrasında dediğim gibi sıkıntılı bir dönemdeydi. Ama bu sıkıntılı dönemden onu çıkarmak istedik. Ben de işte girişimciliğe ilgim var. Diğer kulüpler mesela daha köklüydü. Dahil olduğum diğer kulüpler, hazırlık yılındaki kulüpler. Onlarda devam etme ihtimalim vardı. Ama ben dedim ki Ahmet, madem girişimcilikle ilgileniyorsun, ileride böyle bir şey yapmak istiyorsun, o zaman al sana bir startup aslında. Bir girişim bu kulüp senin için. Sıfırdan sil baştan bu kulübü o sıkıntılı süreçten çıkarıp üstüne koyarak o diğer büyük kulüplerle yarışır hale getirebil dedim. Bizim Yıldız Teknik Üniversitesi kulüpçülük anlamında çok aktif. O yüzden çok ciddi bir rekabet de var. Ama bu rekabet olumsuz anlamda değil. Aslında birbirini geliştiren anlamda katkısı olan aslında bir rekabet. Her iki tarafa da. O şekilde ben yönetim kurulu işte başkan yardımcısı olduğum sene, işte senin de hatta sonradan dahil olduğun yıl olarak sene, bizim kulübü yeniden yapılandırdığımız bir yıl oldu. Kulübün logosuna kadar değiştirdik. Yeni etkinlikler, yeni planlar yaptık. Ve çok ciddi bir ivme kazanmayı başardık. Sonraki sene seninle de birlikte, yeni ekiple birlikte ben de başkanlığını yaptım. Yönetim kurulu başkanlığını yaptım sene. Bu ivmeyi devam ettirdik. Ve o isteğim aslında, o girişimcilikle olan isteğimi aslında bir noktada karşılayabiliyor oldum. Çünkü kulüp gerçekten çok farklı bir boyut aldı. İlk girdiğim sene 50-60 üyesi varken işte senin de olduğun sene 700'ün üzerinde üyemiz oldu. Şu anda baktığımızda, denetim kurulu olduğum bu yılda baktığımızda 1000'in üzerinde üyeyi çıktı. Yani çok ciddi bir artış var. Etkinlikler çok daha değerlendi. Çok daha faydası dokunan etkinlikler oldu. Çok daha büyük çaplı, daha çok insana ulaştığımız etkinlikler oldu derken gerçekten çok ciddi bir fayda yarattık. Kulübü hiç tanınmayacak noktaya getirdik. Hiçbir alakası yok. Şu an arkadaşlarımızla konuştuğumuzda hatta ben girdiğimde bu kulübü görmemiştim. Hiç bilmiyordum. İlk defa duyuyorum diye çok fazla yorum aldık. Sen de biliyorsun bunu. O yüzden bu tarz yorumlar almak çok değerliydi. Girişimcilikle ilgim çok önceden geliyordu. Benim için aslında bir noktada bu kulüp çok büyük bir girişimcilik deneyimi oldu diyebilirim.
Süper. Tam da benim acımasız sorular kısmına geçip orada soracağım sorulardan birine böyle değindi diyebilirim. Hazır bu noktaya gelmişken hemen onu sorarak başlıyorum o zaman. Üniversitenin ilk yılından itibaren aktif bir şekilde girişimcilik ekosisteminin farklı kısımlarında çeşitli görevler aldın. Almaya da devam ediyorsun. Hala içinde bulunuyorsun bu platformların. Peki neden kendi girişimin yok ya da olmadı? Yani biraz önce aslında kulübün senin için bir startup gibi olduğundan ve bunu şekillendirip büyüttüğünden bahsettin. Bence bu çok kıymetliydi ve ben bu değişimi kendim de gördüm. Hani ilk girdiğim sene, ikinci işte etkinlik koordinatörü olduğum sene neye kadar nasıl değişimlerin olduğunu, nasıl büyümelerin olduğunu ve insanların algısının nasıl değiştiğini ben çok net bir şekilde gördüm zaten. Burada konuk aldığım işte Nur Sena da bundan bahsetti, Burak da bundan bahsetti. Hepimiz o kulübün bir parçasıydık zamanlar. Ama hani şey tarafında, hani girişim tarafında neden olmadığını merak ediyorum.
Şu şekilde yani bu kadar çok aslında işli dışlı olunca, sürekli girişimcilikle ilgili ya bir etkinlikte ya bir faaliyette olunca insanın aklına sürekli bir iş fikri geliyor. Bu bir gerçek. Artık karşılaştığın her sorunu nasıl çözerim? Bundan nasıl ticari bir proje çıkarabilirim diye düşünüyorsun. O yüzden çokça proje aklıma geliyor. İş fikri aklıma geliyor. Ama tabii zaten olay bunu hayata geçirebilmek. Girişimcinin yoksa herkes bunu ben düşünmüştüm diyor. Ama buradaki en önemli şey yılmadan o hayal uğrunda devam edip çalışmak ve hayata geçirebilmek. Ben şu an hala kendimi geliştirme aşamasında olarak görüyorum. Yani şu an dahil olduğum platformları da düşününce hala her gün çok farklı şeyler öğreniyorum. Bana yeni açılan bu kapılarda yeni insanlar tanıyorum, yeni bakış açıları tanıyorum. Ve ben aslında birlikte öğrenmeyi çok seviyorum. Şu anda dahil olduğum platformlarda hep dediğim gibi belki yüzlerce, binlerce insana ulaşmış oldum bu 4 yılın sonunda. 4-5 farklı platform sayesinde. Bunlar benim için çok değerli. Aslında insanlarla birlikte öğreniyorum. Onları kulüp sayesinde bir eğitim düzenliyorsak evet onlar için düzenliyoruz ama ben de çok şey öğreniyorum. Hala aslında kendimi gelişim aşamasında görüyorum. Bu zaten gelişmek de her zaman ömür boyu devam etmesi gereken bir şey. O anlamda söylemiyorum ama biraz da aslında ben kendi açımdan baktığımda devam etmem gerektiğini düşünüyorum. Doğru zaman çok önemli olduğunu inanıyorum. Doğru ekip çok önemli girişimcilikte. Doğru zaman çok önemli. Ben şu an öyle bir ihtiyaç duymadım açıkçası. Ve kafamda belli başlı planlar var. Günün sonunda bir girişimim olacağını, yani bir herhangi bir sıkıntı olmazsa eminim diyebilirim. Çok istiyorum bunu. En büyük hayallerimden biri insanların hayatlarına dokunabilecek, onların hayatlarını kolaylaştırabilecek bir girişimde bulunabilmek benim. O yüzden günün sonunda bunu yapmak için çok uğraşıyorum. Aslında bu yaptığım her şey de o girişime ulaşmak için aslında bir adım benim için. O yüzden ben daha o yolda olduğumu düşünüyorum. Yolun sonunda ama bir girişimim olacağını şu anda haberini vereyim diyeyim o zaman. Ama şu ana kadar olmadı. Dediğim gibi insanlarla birlikte öğrenmek benim için keyifli. Hala her geçen gün yeni şeyler öğreniyorum. Ama günün sonunda bunun da tabii ki bir girişim olarak çıktısı olması en büyük isteğim.
Bence süper özetledin. Buna ben de kendimden bir ekleme yapmak istiyorum. Ben de bu soruyu sana sorarken bir anda kendim de düşündüm. Hani bu kadar zamandır ben de bu ekosistemin içindeyim ama ben de kendi girişimim olmadı yani. Hani podcast'te bir girişim olarak bakabilirsek bence evet. Okey ama hani gerçekten bir girişim olarak baktığımda elle tutulur bir şeyim yok. Ben de şeyi düşünüyorum hani böyle gerçekten kesinlikle çözmem gerektiğini tetikleyen bir böyle büyük bir problemim olmadı daha sanki. Yani hani bence çünkü şey biraz girişimci kendi problemin değilse bırak çözme zaten yani hani yaşamıyorsan o senin gerçek acın değildir. Tabii ki de başkaları için de yapabilirsin bunu ama kendin yaptığında sonuçta çıktısı daha gerçek bir şey sonuçta. Ve ben de hani şey daha o işi herhalde bulamadım diye düşünüyorum.
Ben buna kesinlikle katılıyorum. Yani gerçekten problemi benimsemek, o problemi yaşıyor olmak çok değerli, çok önemli. Ben dediğim gibi yaşadığım sıkıntılardan dolayı iş fikirleri de geliştirdim. Ve günün sonunda aslında o iş fikirlerinin ticaretleştiğini, girişim olarak faaliyetlerin devam ettiğini de gördüm. Mesela bu da belki acımasız soru olabilir. Hani ama onları görmek benim için hiçbir zaman moral bozukluğu olmadı. Ben hatta şöyle düşündüm her zaman. Demek ki ben gerçek bir sorun ve gerçek bir çözüm bulmuşum. Ki bu iş modeli tutmuş ve devam ediyor. O yüzden ben şu an o düşündüğüm 3-4 iş fikrinin gerçekten şu anda devam ediyor olduğunu görmek benim için gerçekten büyük bir motivasyon aslında. Herhangi bir negatiflik değil, tamamen pozitif etkisi var. Ben gerçekten doğru bir sorun bulmuşum ve doğru bir çözüm bulmuşum ki şu anda bu girişim hala faaliyetine devam ediyor, büyüyerek devam ediyor. Demek ki ben ileride yeni gerçekten asılacağım, gerçekten uğruna çalışacağım o iş fikrini bulduğumda o iş fikrinin gerçekten doğru olma ihtimalinin yüksek olduğunu inanıyorum. Ben buradan böyle bir çıkarım yapıyorum mesela kendi adıma. O yüzden senin dediklerine kesinlikle katılıyorum. Gerçekten o sorunu benimsemek, sorunu yaşamak çok değerli. Ben o noktada bazı sorunlar gördüm, yaşadım ve onları iş fikri ürettim. Ama bunları hayata geçirmek için çabalamadım. Bir noktada da aslında şu an dediğim gibi ben 3-4 farklı üniversiteye girdiğimden beri ilk başta bu 4-5 farklı kulüptü. Sonrasında bir kulüp oldu. Ama kulübün yanında diğer saydığım o toptaki platformlar sonrasında bu CC tarafı derken sürekli ekleyerek beraberimde işlerle beraber 3-4 farklı işi beraberine götürdüm. Onun yanında özel ders veriyorum. Onun yanında matematik mühendisliği okuyorum. Bunları düşünürsek çok fazla benim odağım var. Girişimcilik yolunda baktığınızda tek bir odak olması çok daha hatta girişimcilik için değil yaptığınız her işte gerçekten tek bir odak olması çok daha verimli çalışmanızı sağlıyor. O noktada baktığınızda ben her zaman 3-4 farklı şeyle ilgilenirken bir yandan da kendi girişimi kuruyor olsaydım bu çok zor olurdu. Pek sağlıklı olmazdı. Hatta işte bu yatırımcılara sorulan sorulardan en klasiklerinden biridir. Kendi işim var ama bir yandan girişim kuruyorum deyince yatırımcı hani o zaman yeterince inanmıyorsun iş fikrine diye bir dönüş verebiliyor mesela. Öyle düşündüğümüzde ben şu an o işleri devam ettirirken ekstra bir girişim kurmam mümkün değildi. O işleri belki bırakamaz mıydım diye sorulabilir. Onları da gerçekten insanların hayatlarına dokunduğumu hissettiğim için bırakamazdım. Ama günün sonunda dediğim gibi hem bu beraberinde götürdüğüm işleri bıraktıktan sonra hem de kendime katkılarım olduktan sonra insanların hayatlarına dokunduktan sonra tamamen tek odam girişim olarak bir girişim hayata geçirmeye çok istiyorum. O yüzden doğru zaman o zaman olacak diye inanıyorum ben.
Harika. O zaman yakın gelecekte Ahmet'in girişimini bekliyoruz.
İnşallah yani 3 vakte kadar diyelim. Yakın gelecek demeyelim 3 vakte kadar diyelim.
Okey, o zaman diğer soruma geçiyorum. Böyle podcast'imin ilk bölümlerinde de bahsettiğim gibi ben aslında birçok programa başvurdum ve seçilmedim. Bu sene böyle şeytanın bacağını kırdım, gir baka seçildim sonunda ama hani bu zamana kadar bayağı reddedildiğim kurum kuruluş programı oldu. Aynı şekilde Ahmet de bu yollardan geçti ve benim yol arkadaşım oldu. O da birçok programı.
Çok naziksin, çok teşekkür ederim.
Bu noktada sormak istediğim şey şu. Benim gibi sen de başvurduğu çoğu programdan reddiyen birisin.
Vurgulama daha fazla, tamam.
Bu programlara seçilmemek senin hevesini kırıyor mu? Ya da ne bileyim hani bu alana olan bakış açısını değiştiriyor mu? Bunu merak ediyorum.
Yani şu şekilde aslında o daha yeni verdiğim örnek de bunun bir benzeri. Dediğim gibi iş fikri mesela hayata geçince ben bunu kendi adıma olumsuz bir şey olarak görmedim. Kendime olumlu bakış açısı olarak çıkarıp demek ki doğru sorun, doğru iş modeli, doğru çözüm bulmuşum dedim. Bu aslında programlar da benim için öyle. Yani şu şekilde ben dediğim gibi liseden başlayan o girişimci araştırmaya başlayınca benim aslında girişimcilerin en beğendiğim özelliği inandıkları hayal uğruna veya yaptıkları iş uğruna sorunlarla karşılaşsalar veya işte yanılsalar, fail etseler bile tekrar farklı bir yoldan devam etmeye, tekrar düşseler bile ayağa kalkmaları bunlar çok değerli olarak görüyorum. O yüzden bunlar yolda çıkan engeller tabii ki ilk o olumsuz maili görünce insan yani üzülebiliyor. Ama günün sonunda baktığımda ben tekrar ayağa kalkabiliyorsam o benim için belki de itici güç oluyor. Belki daha fazla beni itekliyor. Çünkü demek ki diyorum daha fazla gelişmem lazım. O yüzden ben buralarda hep daha iyi yönden bakmaya çalışan biriyim. Dediğim gibi o olumsuz insanın canını sıkabilir belki kısa bir süreliğinde. Ama günün sonunda baktığınızda ben gerçekten her şeyde bir hayır olduğunu düşünüyorum ve bunun demek ki böyle olması gerekiyormuş deyip kendimi biraz da itici şekilde düşünmeye itiyorum. O yüzden biraz polyanayım diyebilirim bu konuda. Benim için bir sorun yok yani o noktada. Ama evet reddedim yani.
En sonunda ya hani tamam öyle ama evet reddedim.
Aynen. Gerçek yani.
Yani oluyor öyle. Ben biraz şeyle de alakalı olduğunu düşünüyorum. Bunun her sene, her program bence kendi belirlediği konsept de farklı olabiliyor. Yani mesela ben geçen sene Girişimcilik Vakfı'na seçilmediğimde kişilik testine elenmiştim. Ve o zaman şeyi fark ettim. Yani bu sene seçildiğim zaman ve işte o bu seneki yeni süreçlere girdiğimde, yeni aşamaları tamamladığımda şeyi çok fark ettim. Geçen sene gerçekten ne olmak istediğimi çok bilmiyordum. Yani hani ne verebilirim, yani öğrendiklerimle neyi geri verebilirim çok iyi bilmiyordum. Ama bu sene başvurduğumda işte Goin ekibine katılmamla beraber İçerik tarafında daha çok sorumluluk almamla beraber, podcast'imi kurmamla beraber insanlara aslında içerik yoluyla bir şeyleri aktarabileceğimi fark ettiğim için mesela adımlarda gerçekten bunu hani vurguladım yani hani ya vurguladım dediğim aslında bunu yapabileceğimi gösterdim. Bence hem kendinizi tanımak hem de programın o sene nasıl bir kitle beklediği de süreçle beraber değişiyor. Yani özellikle pandemide mesela şunu çok net söyleyebilirim ki biz de birçok program yürütüyoruz girişimciye dönüşte yapılan programlarda. Kesinlikle katılımı yüksek. Dijital ortamlarda da olsa katılımı yüksek ve sorumluluk bilinci yüksek kişileri bekledikleri çok bariz bir gerçek sonuçta. Yani hani sonuçta işte ne bileyim Zoom'dan çıktığında ya da o görüşmeye girmediğinde kimse sana ayrıca bir yaptırımı olamaz yani hani ya da seni ayrıca hani bulunmak için zorlayamaz ama hani bunun sorumluluk bilincinde olmak da önemli diye düşünüyorum.
Kesinlikle haklısın ya. Katılıyorum ya.
Teşekkürler. Anladın. O zaman diğer soruma geçiyorum. Diğer sorum şu. Girişimcilik senin için bir gençlik hevesi mi? Yani hani bu direkt şey olarak değil yani böyle işte startupta çalışırım, kurumsalda çalışmam gibi değil ama hani bu ekosistemde bulunmak, bu ekosistem için değer yaratmak. Gerçi önceki sorularda hani bunu ne kadar sevdiğini ve aslında bu alanda devam etmek istediğini mesajlarını aldık ama yine de senden de duymak istedim.
Yani dediğim gibi bence diğer sorularda verdiğim cevaplarda bunu destekleyicidir. Benim için bir gençlik hevesi değil, hatta bir hevesi olmaması adına çalışıyorum. Yani ileride kesinlikle bir girişimcilik maceram olacak. Hani bu düşündüklerimi girişimcilik dışında tutacaksak eğer direkt bir startup olarak baktığımızda kesinlikle ileride olacağına inanıyorum. Ama mesela kurumsal bir tecrübeye karşıyım. Kurumsalda çalışmam, direkt girişim kuracağım üniversite mezun olunca diye bir kafada da değilim. Hatta kurumsalda da bir süre çalışmayı da düşünüyorum planladığımızda. Tabii ki bunlar ileride bizim nelerin beklediğine bağlı olarak değişebilir. Ama planımda mesela kurumsalda çalışmak da var. Yani ama günün sonunda ben kendimi bir girişimin başında görüyorum.
Süper. Ben de seni görüyorum.
Teşekkür ederim.
O zaman biraz enerjimizi arttırıp diğer kısma geçiyorum. Bugüne kadar sorulara. Burada böyle sen şu an gelip aslında kendi tecrübelerinden bahsedip kendi deneyimlerini anlatıp bize ilham oluyorsun. Bu senemin amacı da bu aslında. Hani kendi yaşıttım işte Z jenerasyonu gençlerin kendi deneyimlerini anlatıp bize ilham olması, dinleyecek olan kişilere ilham olması. Bu noktada da senin aslında ilham kaynaklarını irdeliyorum, merak ettiğim soruları soruyorum. İlk sorumla başlıyorum. Bugüne kadar iyi ki katılmışım dediğim bir deneyim. Bu bir stajda olabilir, etkinlikte olabilir, hackathon, ideathon da olabilir. Hem yaptığım bir şey olabilir bu arada. Çünkü biliyorum ki birçok program düzenledin, birçok program yürüttün. Ama aynı zamanda katıldığım bir şey de olabilir. Senin için böyle hayatımı değiştiren dediğin bir deneyim hangisi?
Buna kesinlikle cevap vermek çok zor. Yani ben sayısını bilmediğim kadar programa dahil oldum. Programı hatta işte yöneticiliğini yaptım veya etkinlik gerçekleştirdik falan. Onlardan çok daha fazlasına da katıldım. Yani şimdi böyle düşündüğümüzde bir tanesinin içinden seçmek çok zor. Ve ben gerçekten çok ciddi katkıları olduğunu inanıyorum kendime. O yüzden bununla cevap vermek çok zor. Ama şöyle baktığımızda, yani daha çok üniversite kısmında baktığımızda, her şeyin temelinde ben o girişimci kulübünü çok değerli buluyorum. Özellikle o birinci yılın sonunda, yani o sıkıntılı dönemde geçmesine rağmen orada kalma isteğim, ona orada o kulübü kaldırabileceğimize olan inancım bence çok değerliydi. Sonrasında zaten dediğim gibi kulüp maddi veya farklı bir şekilde bir katkısı yok. Tamam, manevi ve size aslında oraya ne kadar emek verirseniz o size karşılığını veriyor. Ve kendim olarak baktığımızda aslında ben kişilik olarak çok bir şey almak taraftarı, bir beklentisi olan bir kişi değilim. Tam aksine ben kendime ne verebileceksem onu vermek için çokça çabalayan biriyim. Böyle düşündüğünüzde ben karşılık beklemeden o kulübe çok fazla şey verdim. Ama o kulüp her seferinde ben ne verdiysem bana çok daha fazlasını, hem insanlar, buna Canan da dahil veya Canan yine programına konuk aldığı insanlar da dahil, tanıdıklarımı düşünürsek ve çoğu kişiyi de tanıyorum, hatta belki buraya katılan. Bunun gibi çokça insan kattı bana. Onlar yine çokça deneyim kattı, çokça tecrübe kattı. Kendi yeteneklerim açısından baktığınızda çok şey geliştirmemi sağladı. O yüzden belki bunların başlangıç noktasına dönecek olursam biraz daha, aslında o lisede kendi araştırdım evet, ama biraz daha ekip çalışması halinde bulunmaya ve sonuçlarını biraz daha fazla kişiyle almaya başladığım noktaya bakarsak girişimci kulübü olarak hani bunu cevaplayabilirim. Ama diğer katıldığım veya organize ettiğim işler kesinlikle hepsinden bana çokça çokça katkısı olmuştur. Onları yadsıyamam. Ama en temelinde olarak baktığımda girişimci kulübünü gördüğüm için bir tane de cevap vermem gerekiyorsa bunu söyleyebilirim.
Göz bebeğimiz be.
Kesinlikle öyle.
O zaman diğer kısma geçiyorum. Bu da bence yani yine bütüncül bir cevap vereceğim bir soru olduğunu düşünüyorum ama yine de merak ediyorum, belki de beni şaşırtasın. Birkaç özel isim söyleyebilirsin. Bugüne kadar ilk tanışmışım dediğim biri. Bu bir işte şey de olabilir. Hani arkadaşın da olabilir, ekip arkadaşın da olabilir ya da mesela beraber çalıştığın patronların da olabilir. İlk tanışmışım dediğim biri.
Ya şu şekilde, yani buna kesinlikle tek bir isim veremeyeceğim. Ben hayatım boyunca sürekli insan biriktirmeye çalışan biriyim. Öyle olduğu için bilmiyorum ama bana bu hayatta hep güzel insanlar karşıma çıktı. Tabii ki daha farklı insanlar da karşınıza çıkabiliyor. Ama gerçekten karşılaştığım çok değerli insanlar var. Birlikte çalıştığım çok değerli insanlar var. Yani onlardan birini seçmek çok zor. Gerçekten hepsinin bana katkısı çokça fazla olmuştur. Yani ben üniversite geçtiğimden sonra, hatta şöyle özetleyeyim. İlkokul, ortaokul, lise aynı çevrede yaşayan insanlar olduğu için aslında benzer düşünce yapısındaki insanlar. Böyle olunca aslında size çok benzer insanlarla birlikte oluyorsunuz. Ben üniversite geçtikten sonra o her yerden gelmiş insanları görünce, özellikle Yıldız Teknik'i düşünürsek 30 binden fazla öğrencisi var ve Türkiye'nin her yerinden, belki yurt dışından gelen öğrencileri olduğunu düşünürsek, çok farklı bakış açısında insanlar demek oluyor bu 30 bin kişi veya daha fazlası. Bu insanları gördükçe ben gerçekten farklı düşünce yapılarını gördüm ve ben bunu aslında kitap okumaktan daha değerli buluyorum. Doğrudur, yanlıştır, tartışılabilir ama ben tanıştığım her insanla kendime katacak çokça şey görüyorum. Çok değişik bakış açıları tanıyorum. Bunlar benim için çok değerli. O yüzden ben sürekli yeni insanlarla tanışmaya çalışıyordum. Ta ki pandemiye kadar. Pandemiden sonra tabii ki bu çok daha zor oldu. O pandemiye kadar ben her gün başka bir yerde başka insanlarla birlikte ya çalışıyordum, ya birlikte sohbet ediyordum, ya bir öğrenme sürecinin içindeydik birlikte. O yüzden çokça insanla tanışmaya ve çalışmaya çalıştım. O yüzden her insanın bana katkıları artısıyla eksisiyle çok fazla olmuştur. O yüzden burada kesinlikle tek bir isim söylemem mümkün değil. Ama tanıştığım her insan benim için çok değerli ve sürekli insan biriktirmeye çalışıyorum. Sürekli yeni insanlar tanımaya çalışıyorum. O yüzden maalesef burada tek bir isim söyleyemeyeceğim Canan.
Bizi üzdün Ahmet. Daha sana sosyonel bir cevap bekliyordum.
Canan Uluyan'a başar.
İşte bu aradığımız cevap. Tabii ki de yani ben de aynı şekilde, yani bu soruları bana da yöneltecek, yani kendime yöneltecek olsam ben de çok bütüncül bakarım. Çünkü yani biriktirdiğimiz her şeyin bir toplam olduğunu düşünüyorum. Yani yaptığımız hataların da, işte ne bileyim, kötü tecrübelerin de bence kişiyi bugünkü haline getirme noktasında çok önemli katkıları var. O yüzden ben aynı şekilde cevaplardım ama yani ters köşe olabilir miyiz diye acaba bir yoklamadım değil.
Yok, maalesef olamazdık yani. Burada hemfikir olmalıyız.
O zaman diğer soruma geçiyorum. Diğer sorum şu. Bugüne kadar iyi ki kendimi geliştirmişim dediğim bir alan. Bu bir yetkinlik gibi yani. Hani ne bileyim işte insanlarla aramdaki iletişim gibi de olabilir. Ama aynı zamanda mesela ben kendim için diyebilirim ki içerik konusunda kendimi geliştirmem benim için iyi oldu diyebiliyorum. Senin de böyle kendimi iyi ki geliştirmişim dediğin bir alan var mı? Varsa nedir?
Gerçekten bu süreçlerin içinde kendime çokça şey kattım. Ama daha eskiye gidecek olursam diye düşünüyorum. Ya ben gerçekten sorumluluk almayı, sorumluluk peşinde koşmayı çok seven bir insanım. Aktif olmayı çok seven bir insanım. Ben sürekli sorumluluk almakla uğraştım. O yüzden burada o sorumluluk alma isteği ve o sorumlulukları yönetmem, ben kendimi o noktada çokça geliştirdiğime inanıyorum. Hani belki şu an söyleyeceğim şey bazı dinleyenlere komik de gelebilir ama ben ilkokulun başından beri lise hayatımın sonuna kadar o sınıf başkanlığı mesela, o sınıf içinde belki alabileceğiniz en büyük sorumluluklardan biridir. Yani ben 9 senemi sınıf başkanlığı olarak, 12 senemi 9 senesini sınıf başkanı olarak yani geçirdim. Sonrasında işte üniversite hayatımda dahil olduğum platformlarda çeşitli işte yönetim kurulu başkanlığı, denetleme kurulu başkanlığı gibi başkanlıklarla devam ettim. Yani onun üzerinde belki sene başkanlıklarla geçti. Yani burada çokça sorumluluk, çokça inisiyatif aldım. Yani bunlar bana kriz yönetimi, işte iletişim kurma becerileri veya sunum yapma becerileri, ekip çalışması, yani çokça özellik kattı. Ama o sorumluluk alma isteği ve o sorumluluğu gerçekten yerine getirmek için harcadığım çaba benim için çok değerli. O yüzden bunları söyleyebilirim yani.
Buna ben de LinkedIn'den onay verebilirim. Gerçekten Ahmet kesinlikle böyle aldığı sorumluluğu sonuna kadar götürecek ve hani onu da en iyi şekilde yapacak biri. Hani o yüzden hani mesela ekip arkadaşı olarak kimi seçersin dediklerini Ahmet'i gözüm kapalı tercih edebilirim.
Teşekkür ederim. Ben de kesinlikle öyle.
Teşekkürler. O zaman biraz enerjimizi daha da arttırıp hızlı sorular kısmına geçiyorum. Burada böyle iki tane seçecek soracağım. Hangisini tercih ederdim ve hani bir cümleyle neden tercih ettiğini falan sorduğum bir kısım. Biraz daha eğlenceli olmasını beklediğim bir kısım. O zaman ilk soruna başlıyorum. Instagram mı, Twitter mı?
Ya benim için aslında ikisi de değil ya. Yani ben sosyal medyayla çok içli dışlı olan bir insan değilim. Yani Instagram'a da günde bir kere zorla giriyorum. Hani o 24 saat storyler kalkıyor falan. Hani bazı şeyleri kaçırmayayım diye falan. Yani buna işte doğum günleri veya işte başka haberler gibi bir şey olabilir. Yani Instagram'a bile günde bir kere zorla giriyorum. Sırf bazı şeyleri kaçırmayayım. Bazen girmeyi unuttum, birkaç gün oluyor falan. Yani ben maalesef o konuda ikisini de tercih edemem. Ama Twitter'a nazaran Instagram'da günde bir girdiğimi düşünürsem daha aktif olduğumu söyleyebilirim. Ama maalesef sosyal medya konusunda özellikle seninle karşılaştırırsak mesela Can'ı çok kötüyüm yani. Ve aktif değilim. Yani ikisinden birini tercih edeceksen bu Instagram olur. Hani çok da sıkılmıyorum tabii. Giriyorum falan ama yani zorla giriyorum diyebilirim. Twitter'a çok daha az giriyorum. Yani bazen haberler için falan giriyorum. Özellikle işte girişimcilik haberleri falan gibi konularda takip etmek için bakıyorum. Ama ikisinden birini tercih edeceksem Instagram.
Ama yani benim işim bu. Hani sosyal medya. Öyle söyleyebilirim.
Yani CC'de evet benim de işim sosyal medya ama yani iş olarak bakmayınca hani biraz daha kişisel taraftan bakınca kişisel olarak ikisi de sosyal medyalar bana pek uzak yani.
Ya ben tüketiyorum ya. Hani seninle tanıştığımız zamanlarda işte ne bileyim pandemi olmadığı dönemde de zaten çok tüketiyordum. Şimdi mesela bu şey Instagram TikTok'tan aldığı bu özellik Reels var ya. Ben benim tüm günüm orada geçiyor diyebilirim. Yani tüm günüm dediğim hani Instagram'a girdiğim zamanların tümü orada geçiyor. Ve gerçekten böyle şey oluyorum bazen. Hani ders yoğun geçti atıyorum. Beynimi boşaltmam lazım. Gideyim biraz Reels izleyeyim falan oluyorum.
Onun herhalde tuşu da geldi mesela. Instagram'da öyle bir sekme de var ya. Mesela orayı yanlışlıkla tıkladıysam tıklamışım. Hatırlamıyorum ya tıkladığımı. Hani hiç o tarz atıyorum keşfette gezeyim şey yapayım falan değil. Ana sayfa, DM, story. Sadece oralarda geziyorum yani. Diğer taraflara hiç bakmıyorum bile girsem bile Instagram'a. Yani benim için yani öncesinde pandemi öncesinde zaten vakit bulamıyordum. Pandemide hani evdeyken yine tabii ki vakit olabiliyor. Yalan değil. Ama yine de ona enerjim olmuyor yani maalesef. Girdiğimde dediğim gibi genelde daha çok ana sayfa etrafında gerçekleşiyor benim ve daha kısa süreli oluyor yani.
Nasıl bir Z kuşağı bu arkadaşlar?
Bilmiyorum ben de.
O zaman diğer soruma geçiyorum ama bu soruya da nasıl cevap vereceğim şu an bilemedim. Spotify mı Netflix mi?
Ya şöyle ben film izlemeyi çok seviyorum. Film dizi benim için gerçekten çok eskiden beri zevkli. Yani benim hatta kafamı boşalttığım şeylerden biri sinemaya gitmek, film izlemek falan. Bu bana çok keyif veriyor. Bu kadar yoğunluğun öncesindeyken çok daha keyif alıyordum ve çok daha fazla vakit ayırabiliyordum. Bu yoğunlukla beraber daha kısıtlı vakit ayırıyorum. Veya izlesem bile kafam tamamen orada odaklanmıyor olabiliyor gibi durumlar oluyor. Ama ikisinden birini tercih edeceksem Netflix olur. Sırf o dizi filmi olan yatkınlığından dolayı. Özellikle Netflix'in işte ben belgesellerini çok seviyorum. Dizilerden ziyade. Artık çok da klasikleşti zaten ama belgeselleri benim için güzel. Öğrendiğim şeyler oluyor veya ilgi uyandıran şeyler oluyor. O yüzden Netflix ama özellikle belgeselleri yani.
Güzel. O zaman sabah çalışmak mı, akşam çalışmak mı?
Ya bu arada Spotify'da da şey podcast kısmı aklıma geldi. Onlar da çok aslında vaktim harcadığım yerler. O da var ama yine de Netflix diyeyim. Ona ekleme yapayım. Sabah çalışmak mı, akşam çalışmak mı kısmında ben sabah çalışmak. Yani ben biraz daha böyle erken kalkayım ve güne erken başlayayım kafasındayım. Öyle olduğunda günü çok daha uzun yaşıyormuş gibi hissediyorum. Yani zaten çok uykuya da düşkün biri değilim aslında. 4-5 belki 6 saat uyusam yani benim için yeterli oluyor. Pandemi öncesinde genelde hani gerçekten 4 saat falan anca uyuyabiliyordum hatta 5 saat. Gün erkenden başlayıp yaşamak benim için çok daha verimli olduğunu inanıyorum. O yüzden ben sabahçıyım.
Güzel. Ofiste çalışmak, okula fiziksel olarak gitmek mi yoksa bunların hepsini evden yapmak mı?
Ya hepsini evden yapmak değil. Aslında hibrit yani ikisi birlikte. Birini seçmek de haksızlık olur. Yani şu şekilde benim özellikle fiziksel olarak gittiğim zaman okula düşünürsek sadece sen de çok iyi biliyorsun. Sadece gidişimiz okula 1,5 saat. Yani dönüşümüz 1,5 saat. Yani günün 8'de 1'ini biz yolda vakit harcıyoruz. Bu bence çok insan hayatında önemli bir vakit. Hatta ben işte üniversite hazırlık yılımda çok daha uzundu bu süre. 4 saatin üstüne bile çıkabiliyordu totalde günlük. Yani bir ara düşündü hani ayda 3-4 günüm sadece yola gidiyordu falan gibi bir durum. Yani cidden psikolojik manevi böyle bana pek iyi gelmemişti. Böyle boş bir vakit geçmesi çünkü işte atıyorum internetle çekmiyor vesaire falan veya zaten sıkış tıkış hani kitap okumuyorsun falan. Hani gerçekten o vakitleri falan düşündüğümde evde çalışmak çok çok daha büyük kolaylık. Ama evde çalışınca da işte son olmayan zoomlar vesaire olabiliyor. Veya insanlarla fiziksel bir araya gelmek, onları özlüyorsun. Onların apayrı bir enerjisi var. O yüzden ikisinin bir arada olduğu yöntemi seçmek isterim ben.
Kesinlikle katılıyorum ve konuk olan çoğu kişi de aynı şeyi söylüyor. Bence de fiziksel olarak etkileşim de çok önemli. Her ne kadar online olarak işlerimizi çok hızlı bir şekilde yapsak da sonuçta fiziksel olduğunda her şey daha güzel, her şey daha anlamlı.
Kesin insan ihtiyacı hatta bir noktada bu. Gerçekten bir ihtiyaç yani o fiziksel olarak bir araya gelmek.
O zaman son sorularıma doğru geliyorum. Yavaş yavaş toparlıyorum. Son sorularımdan ilki. Pandemi resmi olarak bitince yapmayı en çok istediğin şey nedir?
Arkadaşlarla bir araya gelmek. Hani çünkü işte çok uzun zamandır bir araya gelmedik. Hani onu söyleyebilirim. Ama hani daha spesifik bir şey söyleyecek olursam. Eğer bu sayılmaz falan gibi bir şeyse. Sinemaya gitmek istediğim şeylerden biri. Gerçekten çok uzak kaldığımı düşünürsem ve çok sevdiğimi düşünürsem. Bir sinemada film izlemek keyifli olur benim için yani.
Evet Ahmet yani neredeyse bir yıldır bana zaman ayırmıyor. Ancak podcast çekimine geldi.
Canım.
O yüzden arkadaşlarla görüşmek gerçekten isteyebileceği bir şey olabilir.
Ben podcast'in sonuna geliyoruz zannettim. Meğer arkadaşlığımızın sonu üç canım.
O zaman diğer soruma geçiyorum. Keşke ben kursaydım dediğim bir girişim.
Ya bu gerçekten benim en çok zorlandığım soru. Yani benim için böyle çok sevdiğim şeylerin içinden birini seçmek falan çok zor. Oralarla çok kararsız kalıyorum. Mesela o film diyorum ya mesela bir film öner dediklerine çok çok zorlanıyorum. O yüzden bir liste falan yapıyorum hatta hani o liste atıyorum falan. Yani burada da mesela ben kursedim dediğim bir girişim hem girişim olarak hem de kurucusuyla beraber kurucu ortak olmayı düşünürsem ben burada Apple derim. Ve bu hani biraz da belki artık girişimin haricinde sayılabilir hani Apple ama en başına dönecek olursak diye cevap veriyorum aslında burada. Yani orada ben o kurucu ortaklardan biri olmak, Steve Jobs'la beraber olmak falan inanılmaz isterdim. Ve günün sonunda aslında yine diğer sorularda verdiğim cevapta en büyük hayalim işte insanların hayatlarına dokunmak, hayatlarını kolaylaştırmak olduğunu da söyledim. Yani Apple kesinlikle insanların hayatlarına sürekli dokunuyor bu ürünleriyle. Hem de gerçekten hayatlarını kolaylaştırıyor. Yani bugün bu teknolojik aletlerde en önemli çığırların, başlangıçların temelinde hep Apple olduğunu inanıyorum, düşünüyorum. Gerek App Store olsun veya dokunmatik ekran teknolojisi, akıllı telefonlar olabilir. App Store olabilir. Hatta Spotify belki hani iTunes'tan falan düşünürsek. Yani en temelinde Apple'ın bence çok çok insanın hayatına dokunan ürünleri, çözümleri var. Ve kurucusunu da Steve Jobs olarak düşünürsem kurucu ortak olarak Apple'ı kurmak isterdim.
Ben de buna bir ekleme yapmak istiyorum. Şey kesinlikle katılıyorum. İnsanların hayatını kolaylaştıran ürünler sunduklarını. Bunu çok net şeyde gördüm. Benim bir Asus laptopum var. Bir de işte MacBook'um var. Şirketin dast etti. İkisinde de peş peşe ben bozdum bu arada. Servise gönderdim. Birisine su döktüm. Birisine bir şeyler oldu. Neyse. Hepsi gezegenlerin konumundan yani. Hiç benimle alakalı olduğunu
evet,
düşünmüyorum.
Evet ikna olduk şu an biz.
Ve şeyi çok net gördüm bu arada. Yani müşteri hizmetlerini nasıl sunduklarını. MacBook'umu işte servise götürdüğümde çok hızlı bir şekilde hani geri dönüş aldım. İşte 2 dakika içerisinde falan aradılar. 2 gün sonra hemen gittim. İşte teslim ettim. 1 hafta sonra geri geldi gibi gibi. Ve bunların hepsinin sürecinde tamamen o kadar güler yüzlü ve o kadar yapıcı yönlendirmelerde bulundular ki anlatamam. Asus'umu götürdüğümde işte garanti bitti. Bilmem ne. Bakmadılar bile suratıma gibi gibi şeyler. Yani bunu şey karşılaştırmak, kötüleştirmek için söylemiyorum. Hani tabii ki de belki de farklı senaryo olabilir ama bence bir Apple cihazını aldığında, Apple'dan bir ürün aldığında sadece ürün değil aynı zamanda hizmeti de satın alıyorsun. O yüzden bence de hani kesinlikle güzel bir cevap bu. Bir de ek olarak şey söylemek istiyorum. 2005 yılında böyle şey Steve Jobs çıkıp işte podcast nedir bunu anlatıyor. İşte artık işte Apple cihazlarında böyle böyle şeyler dinlenebileceğim falan bahsediyor. Ben daha 5 yaşındayım. Ve o yüzden bence gerçekten ileri görüşlü biri olduğunu düşünüyorum.
Yani inanılmaz. Özellikle hem ileri görüşlü hem de teknolojiyle o sanatı birleştirmesi, hani estetik bakış açısı falan, yani bu sanatsal bakış açısı bence çok çok çok zamanın ötesinde ve değerli. O yüzden çok farklı biri olduğunu düşünüyorum. O yüzden aslında Apple dedim.
Evet, son sorumuza geldik. Bu zamana kadar verdiğin tüm cevaplar için çok teşekkür ederiz. Bize kattığın ilham için de çok teşekkür ederiz. Son sorum da şu. Bir genç olarak dünyaya söylemek istediğim bir söz. Özellikle bunu şey kapsamında düşünebilirsiniz. Z kuşağı genci olarak. Hani hakkımızda çok yazılıp çiziliyor ama sen bunların hepsine cevap verebilecek olsan ya da Z kuşağı gençliğine seslenebilecek olsan ne söylemek isterdin?
Ya şu şekilde, Z kuşağı olarak aslında bence bu noktada daha bilinçliyiz. Aslında diğerlerinden, belki daha eski kuşaklardan kaynaklı, işte süre gelen alışkanlıkla belki olabilir ama yani sevdiği iş yapmak bence çok değerli insanlar için. Ben kesinlikle sevdiğiniz işleri yapın ve bu iş için çabalarken düşmekten, yanlış yapmaktan korkmayın. Ama tekrar ayağa kalkın ve o işi yapmak için devam edin. Ve farklı deneyimlerde bulunmaktan çekinmeyin. Çünkü bu hayatta ne yapmak istediğimiz kadar ne yapmak istemediğimizi de bilmemiz gerekiyor. O da çok değerli. O yüzden yeni deneyimlere açık olun ve kendinizi tanımaya, keşfetmeye çabalayın. Ve kesinlikle sevdiğiniz işi yapın. Bence günümüzde ütopik bir dünya ama herkes sevdiği işi yapsaydı bugün karşılaştığımız sıkıntıların çoğuyla, hatta neredeyse tamamına yakın kısmıyla karşılaşmazdık. Öyle düşünüyorum. Çünkü insan sevdiği işi yapmayınca sadece kendini etkilemiyor. Çevresindeki o etkileşim olduğundaki bütün insanları etkiliyor. Trafikteki insanı da etkiliyor işe giderken. İşte muhatap olduğu kişileri de etkiliyor. Eve dönünce ailesini, çocuklarını da etkiliyor. Yani sevdiği işi yapmak insan için çok değerli. O artık iş olmaktan çıkıyor, bir hobiye dönüşüyor hatta. Ve insana keyif veriyor. Ve o işi yapmak insanı mutlu ediyor. Ama diğer tüm insanlar mutsuz oluyor ve mutsuzluk da cidden çok ciddi hızla yayılıyor. Ben o yüzden kesinlikle sevdiğiniz işi yapın. Ama yeni deneyimlere de açık olun. Ben bunu sevmiyorum demeden önce deneyimlemek de çok önemli. Çünkü deneyimleyince belki o işin size göre olduğunu görebilirsiniz. Bu iş olarak da belki yeni bir hobi de olabilir yani. Burada sadece iş diye özetliyorum, belirtiyorum aslında. O yüzden kesinlikle sevdiğiniz işleri yapın. Yaparken onlar için de emek harcamaktan çekinmeyin. Kolay yoldan bir sonuç elde etmeye çalışmayın. Çabalamaktan, denemekten, düşseniz de kalkmaktan korkmayın. Ve sevdiğiniz iş uğruna çalışın diyorum ben.
Üstüne söylenecek bir söz yok. Başkanımız konuştu.
Teşekkür ederim.
Ahmet, ben konuk olduğun için çok teşekkür ederim.
Ben davet ettiğin için çok teşekkür ederim.
Başta da söylediğim gibi gerçekten hayatıma dokunan insanlardan birisin. Özellikle böyle üniversiteye geçip sosyalleştiğim ve kendimi keşfettiğim dönemde iyi ki tanışmışım dediğim birisin. O yüzden bence bugün anlattıkların da çok zaten ilham vericiydi. Eminim dinleyenler de kendine güzel notlar çıkarır. Ve sana ulaşmak isteyenler de zaten koyacağım linklerden ulaşır diye düşünüyorum.
Kesinlikle. LinkedIn'i daha aktif kullanabilirim bu noktalar. LinkedIn'i söyleyebilirim.
Ya Instagram, Twitter, LinkedIn.
Evet. LinkedIn yani, tercih ediyorum.
Yapacak bir şey yok. Tekrardan konuk olduğunuz için teşekkür ederim. İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.